fazla torba ya da çok büyük yer önem arz ediyor.
Çok değerli bir hocamız. Kendisi Eşit Üniversitesi. Yaptığı olarak dağılık için düşen bir sistem. Kapkaranlık çalıştı. Şu kadar bir hak ediyor. İyi akşamlar sayın izleyicilerimiz. Çok değerli bir konuğumuzla birlikteyiz. Profesör Doktor Osman Erol Hayran beyefendi. Çok geniş bir CV'si var hocamızın. Halk Sağlığı Bilimleri uzmanı. Medipol Üniversitesi Hastanesi'nde Halk Sağlığı Anabilim Dalı Başkanı. Ama eski görevleriniz Yeditepe Üniversitesi'nde dekanlık yapmıştınız. Çok sayıda kuruluşta ve Türkiye'de sağlık sektöründe çok büyük hizmetleriniz var. Hoş geldiniz hocam.
Teşekkür ederim. Hoş bulduk.
Hoş geldiniz.
Güzel tanıtımız için teşekkür ederim. Evet.
Biraz aslında sizden dinleyebiliriz. Sizin gerçekten çok başarılı çalışmalarınız var, ödülleriniz var, makaleleriniz var, hakemlik yaptınız, dergileriniz var. Yani biraz çalışmalarınızdan bahsedebilir misiniz?
Tabii ben önce ünvanımı tam olarak söyleyeyim mi? Halk Sağlığı uzmanıyım. Medipol Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde Halk Sağlığı Anabilim Dalı Başkanıyım. Halk Sağlığı herkesin çok iyi bildiğini düşündüğü ama hiç bilmediği bir konudur. Örneğin ben babama bile hala ne ihtisası yaptığımı anlatabilmiş değilim. doktorsun değil mi diyor. Doktorum diyorum. Peki diyor muayenehane açsan diyor kapıya ne yazacaksın diyor. Yani operatör mü yazacaksın diyor. Dahiliyeci mi, hariciyeci mi falan. Evet. Muayenehane açmak için bu ihtisas yapılmıyor ama açarsam halk sağlığı mütehassısı yazacağım, uzmanı yazacağım diyorum. Yani diyor niye açmıyorsun diyor. Açmıyorum çünkü açacak olan ben toplumun hekimiyim diyorum. O zaman diyor niye tıpa girdin diyor. Başka bir şey yapsaydın diyor. Ama tıpa girmem gerekiyor diyorum. Tıp fakültesi mezunum. Halk sağlığı en kısa tanımıyla toplumun hekimliğidir. Yani bizim uğraş alanımız tıp fakültesini bitirdikten sonra ihtisas yapıp uzman olduktan sonra uğraş alanımız toplumun hastalıkları ve sağlık durumudur. Hatta hastalıklar da değil sağlık durumudur.
Sağlık evet.
Çünkü insanlar sağlığına önem vermez. Sağlığını düşünecek birileri gerekir. İnsanlar hasta olduğu zaman sağlığın değerini bilir. Biz toplumun içerisinde en çok görülen, en çok öldüren, en çok sakat bırakan hastalıkların korunmasını, insanların o hastalıklardan korunmasını, o hastalıkların önlenmesini ve sağlığın geliştirilmesini uğraş alanı olarak seçmiş bir mesleğiz. Tüm tıp fakültelerinde de zorunlu bir ana bilim dalıdır.
Her tıp fakültesinde vardır.
Yıllardır vardır. Hatta tıp fakültelerinde mesela son sınıfta internlük döneminde 5 büyük stajdan 2'şer aylık 5 büyük staj vardır. Bir halk sağlığıdır. Zorunlu stajdır. İlk 3 yıl içerisinde her ders kurulunda ağırlıklı olarak yeri vardır. Bütün hastalıkların epidemiolojisini, koruyucu yönlerini halk sağlıkçılar anlatır. Dolayısıyla sağlıkla, ağırlıklı olarak sağlıkla ve toplumun hastalıklarıyla ilgilenen bir branş.
Branş, evet. O zaman hocam ilk sorumuz sağlık nedir, hastalık nedir diye başlayabilir miyiz?
Tabii. Evet. Şimdi sağlık gene normal vatandaşa sorsak, normal vatandaşın bilmemesi çok normal. Sağlığı tanımlamakta zorlanırlar ama maalesef hekimlere, sağlık personeline de sorsak çoğu tam olarak sağlığın tanımını yapamaz. En az görülen, milyonda bir görülen bilmem ne sendromunun bütün semptomlarını, belirtilerini, bulgularını doktorlar iyi bir tıp talebesi, TUS'a hazırlanan bir tıp talebesi bilir de sağlık nedir dediğiniz zaman tanımlamakta zorlanır. Sağlığın en doğru tanımı Dünya Sağlık Örgütü'nün yaptığı bir tanım. Kısaca bedensel, ruhsal ve sosyal yönden tam iyilik halidir.
Evet.
Şimdi burada tam iyilik hali özellikle vurgulanması gereken bir şey. De yeni olan burada sosyal yönden de iyilik hali. Sosyal yönden iyi olmayan kişi, o zaman Aristo mantığıyla düşünürsek mesela pek çok insan öyle düşünür. Yani bedensel, ruhsal yönden iyiyim. Sosyal yönden iyi değilsem, tam iyi değilsem hasta mıyım? diye düşünür. Hasta yani trafikte gelirken ben şimdi arkadaki araba taciz etmiş olsaydı, bir tartışmaya girmiş olsaydım sosyal yönden ve psikolojik ruhsal yönden de bozulmuş olacaktım.
Evet.
Hasta mıyım? Hastalık sağlığın bu anlamda karşıtı değil. Yani sağlığın olmadığı durum hastalık değil. Ama biz onu hep hastalık olarak algılıyoruz. Ve sağlık hiçbirimiz için öncelik olmuyor günlük hayatımızda. Evet. Mesela size sorsam sağlık sizin için öncelik mi? Günlük hayatınızda. Öncelik olmadığı her şeyinizden belli. Niye belli? Öncelik olsa o ruju sürmezsiniz. Gözlerinizdeki boyaları sürmezsiniz. Öncelik olsa mesela aldığınız o şık, zarif kıyafetin şıklığı yerine boya maddesinin cilde zarar verip vermeyeceğini sorardınız. Evet. Eminim sormamışsınızdır. Kullandığınız tüm makyaj malzemelerinin ya da gömleğin boyasının, gömleğin maddesinin sentetik.
Ama bu nasıl kaçınacağız bundan? Yani
kaçınacağız mümkün değil.
Hayır, iyisi varsa onu yapalım. Sağlık anlamı eksiklik oluşmuş olacak.
Evet. Şimdi bunun şunun için söylüyorum.
Yani Türkiye şartlarında nasıl kaçınacağız? Doğru, varsa onu yapalım hemen zaten. Doğru söylüyorsunuz.
İnsanlar lafa gelince sağlık öncelik diyor. Evet. Ben öncelik olan şeyleri söylüyorum. Benim için de geçerli bu.
Hakikaten ayakkabı.
Zenginlik, zenginlik, şıklık, lezzet, ağız tadı, heyecan. Hatta şey tehlikeli dağa tırmanmak. İşte var ya dağcılar falan var. Yani
evet,
akıl kârı değil. Zirveye tırmanacak. Ki, evet. Düşersen ölürsün.
Tabii o sağlık değil.
Araba kullanıyor. Evet. Araba yarışçısı.
Doğru.
Niye bilmem kaç kilometre hızla gidiyorsun?
Evet. Boks yapıyorlar birbirlerini. Boks. Parçalıyorlar tabii yani.
Yani sağlıktan öncelikli olan bir sürü şey var. Şimdi insanlar için böyle olunca devletler için de sağlık öncelikli. Devletler için ne öncelik? Mesela UNICEF ve Dünya Sağlık Örgütü benim öğrenciliğimden beri hesap yapar. Der ki bütün ülkeler silahlanmaya ayırdığı paranın 3 evet. günlük miktarını
sağlık için
bir evet. havuza ayırsa
tamamen haklısınız doğru.
Önlenebilir. Tüm tabii. aşıyla önlenebilir. Tüm ölümler önlenebilir.
Tabii. Trilyonlarca dolar gidiyor
hiç
silah harcamaları.
Hiç kimse 3 günlük silah evet. harcamasını evet. durdurmuyor.
Durdurmuyor.
Daha doğru, çok adam evet, öldürmek çok için doğru. silah üretmeye
doğru.
devam ediyor.
Evet. Bu tamamen haklısınız bunda evet.
Yani bireyler için öncelik olmayan şey doğal olarak devletler için de öncelik evet. olmuyor.
Bütün zihniyetin değişmesi gerekiyor evet. dünya evet. çapında tabii. Evet. Doğru.
Ne öncelik? Hasta olduğumuz zaman sağlığı hatırlıyoruz.
Evet.
Peki hastalık ne? Hastalık sağlığın tersi mi? Değil. Hastalık için farklı açılardan tanımlar yapmak lazım. Bir, hekim açısından hastalık teşhis edilen bir durumdur. Objektif bir durumdur. Patolojinin olması lazım. Yani bende bir hastalık olması için bende bir takım rahatsızlıkların olması lazım. Doktorun da o muayene sonucunda bir hastalık teşhisi koyması lazım.
Evet.
Başka bir doktora gittiğim zaman da aynı teşhisin konulması lazım. Lazım. Kişi açısından hastalık durumu doktor açısından hastalık olmayabilir. Ama bizde dilimizde maalesef hastalık için tek bir kelime kullandığımızdan, tek bir kavram olduğundan biz şimdi burada hep beraber bu programdan sonra çıkalım, doktor muayenelerine gidelim. Aynı uzmanlık alanlarına gidelim. Hepimiz, üçümüz de diyelim ki karnım ağrıyor. Hiç ağrımadığı halde. Evet. Doktor muayenelerinde bize teşhis konulur mu? Büyük olasılıkla konulur. Hiçbir şeyimiz olmasa bile konulur. Evet. Değil mi?
Yani, ya da tetkik istemiş.
Vatandaş veya tetkik istemiş bir şeyler yapılır evet. ama tetkik sonucunda hiçbir şey çıkmasa bile biz geçmişte halk sağlığı öğrencileriyle, internlerle çok araştırma yaptık. Doktor muayenehanelerinde ne teşhisler gördük? Sefalji, artralji, miyalji bunlar semptom adı aslında. Baş ağrısının adını teşhis olarak yazmış. Yani vatandaş ben hastayım diye geldiği zaman aslında gelip geçici bir durum söz konusuysa, bir gerilim baş ağrısı, canını sıkan bir şey, bir keyifsizlik. Çok insani bir takım şeyler.
Evet.
İnsani sorunları hekimler hemen tıplaştırma eğilimine girerler.
Doğru.
Ve bir teşhis yakıştırırlar. Çünkü hekim uzmanlığını kullanmak için hastayı araç olarak görmüş olur. Kendisine başvurdu, ah tamam uzmanlığımı kullanma fırsatını yakaladım ben, şuna bir teşhis koyayım der. Teşhisi koyar. İnsani bir takım durumlar böyle teşhisle tıplaştırıldığı zaman da hastalarda sekonder kazanç dediğimiz bir kazanım olur. Bazı insanların ona sosyal çevresinde ihtiyacı vardır. Yani ev kadınların, diyelim ki Anadolu'daki tek işi ev kadınlığı olan kadınların, erkek egemen toplumda çok çocuklu ya da geniş aile içerisindeki içerisindeyse baskı altında olan kadının o sekonder kazancıya ihtiyacı vardır. İlgiye ihtiyacı vardır. Dolayısıyla bir anda hastalık, aslında objektif olarak hasta olmadığı halde hastalık avantajlı bir duruma geçebilir.
Evet.
Yani o hastalığı bırakmak istemez artık, kullanmaya başlar.
Evet.
Dolayısıyla işe bu şekilde bakmak lazım. Yani her semptomun olması veya insanın kendisini iyi hissetmediği her durumun hastalık belirtisi olması şart değil. Kendiliğinden geçebilecek durumlar da olabilir onlar. Hekimin de ona hastalık gözüyle bakmaması gerekir. Ama maalesef ben muayenehane hekimliği de yapmış birisi olarak şunu söyleyeyim. Muayenehaneye bir hasta gelse, benim şuyum var doktor bey dese, ben de ona ya bunlar çok insani şeyler kardeşim, sen git bu teşhisinde bir durum yok desem, evet, küfrede de gider. Ulan bu adam bir aspirinden mi veremedin falan diye söylenir. Yani.
Beklenenin dışında bir yaklaşım olduğu için.
Halbuki bu şeyi koymak lazım. Şimdi mesela gelişmiş ülkelerde, Amerika'da, Avrupa'da falan son yıllarda hasta güvenliği çok tartışılan bir konudur. Hekimlerin bu eğilimi yüzünden, sadece bizim ülkemizde değil, evet, dünyanın her yerinde hekimler böyle teşhis koymaya meraklı, işte tetkik yapmaya meraklı, hele cerrahi branşlar kesip biçmeye meraklı olduğu için hekim hataları yüzünden korkunç boyutlarda insan hayatı tehlikeye giriyor. Yani yeni 23 Ocak'ta yanılmıyorsam yayınlanmışlar. Birkaç gün önce yayınlanmış. Yeni bir istatistik Amerika Birleşik Devletleri'nden. Daha önce 100 bin kişinin tıbbi hatalardan öldüğünden söz edilirdi. 1999'da Amerika'nın bir devlet kuruluşunun hazırladığı bir raporda. Şimdiki yeni istatistik 325 bin.
Çok fazla.
325 bin kişi alınan tüm önlemlere rağmen hastanelere gittiği için, hastaneye yattığı için doktor hataları, tıbbi hataları nedeniyle ölüyor.
Evet. Ki tıptaki ilerlemelere rağmen.
Malpraktis dediğimiz tıbbi hataların çok ciddi cezalarla cezalandırıldığı bir ülkede durum böyle. Bizde
doktorlara acaba önemli görev düşüyor. Çünkü kişi psikolojik olarak gidip
bir
rahatsızlık hissediyorsa tabii ki onu danışmak ister. Onun işte karşılığını almak ister.
Burada da kişinin sorumluluğu şurada başlıyor. Ya doktoruna güvenmesi lazım. Her şey içinde doktora gitmemesi lazım. Yani hele güvencesi varsa şimdi SGK, herkesin sağlık güvencesi var.
Evet.
Allah'a şükür. Canım sıkıldı ama istediğim yere giderim. Gittim, bana bir reçete versin, bir ilaç versin beklentisi içinde gidiyorsam olmaz. O zaman zorluyorsun karşı taraftakini. Karşı taraftaki de ya diyor, karşı taraf için de iyi çalışsın diye konulan performans kriterleri vesaire nedeniyle ya şuna diyor gelmiş, hiç olmazsa yan etkisi çok az olan bir ilaç vereyim, göndereyim veya bir iki tetkik isteyeyim, göndereyim. Olmuyor. Yani bir kısır döngüye girmiş oluyoruz. Bu kısır döngüyü aşmak lazım. Hayatı tıplaştırmamak lazım. Yani medyaya mesela bu yönde çok önemli bir görev düşüyor. Şimdi düşün, ben yeni kuşağa bakıyorum. Yeni kuşak değil, ben de mecburen onlara ayak uydurdum. Şimdi yediğimiz içtiğimiz her şey proteinler, karbonhidratlar, antioksidanlar, vitaminler ve minerallerden ibaret oldu, değil mi? Ağız tadıyla bir şey yemiyorsun.
Evet.
Omega asitleri, şunlar, yediğim her şeye ben o gözle bakıyorum şimdi. Yemek yemek olmaktan çıktı. Biraz önce size söylediğim şeyler, o giydiğimiz giyeceklerin yok kanserojen miydi değil miydi falan. Şimdi araştırmalara baktığın zaman da her şey kanserojen. Şuradaki kaplama malzemeleri yok. Halıların şeyleri, duvardaki boyalar, şunlar bunlar. Bu da doğru aktarılmadığı için
ama
bu da abartılı.
Ama bir sonu yok.
Yok. Hayata o zaman profesyonellerin de verdiği bu mesajlarla hayatı tıplaştırmış oluyoruz. Biz hayatımızı yaşamıyoruz. Böyle bilgi bombardımanı altında tıp bilgileri ilgimizi de çekiyor çünkü.
İnternet de var zaten.
İnternet de var.
De her şey
yarım yamalak. Evet. Yarım yamalak. Uzmanlar da bize yardımcı oluyor, sağ olsunlar. uzmanlar da teşhis koyarak yardımcı oluyor. Her şeyi teşhis etmeye olan merakları nedeniyle yardımcı oluyor. Böyle acayip bir duruma geliyoruz.
Peki nasıl daha iyileştirebiliriz? Yani bu şimdi dediniz ki 3 katına çıktı mesela Amerika gibi bir yerde ki evet. Hakikaten tıp hizmetleri kalitelidir. Amerika'nın doktor kalitesi ortalaması iyi. Eğer orada 3 katına çıkıyorsa yani genel olarak ne yapılabilir? Bunun için nasıl bir müeyyide demeyeyim de yani kaliteyi arttırmak için bu hataların önüne geçmek için ne yapılabilir? Tabii tam sizin uzmanlık konunuza giriyor aslında bu.
Evet. Tabii ne yapılabilir? İki yönden yapılması gereken şeyler var. Bir, vatandaşın sağlık hizmeti talebi açısından vatandaşın bilinçlenmesi gerekir. Her şey için doktora gidilmemesi gerektiğini, her şey için uzmanına gitmenin doğru olmadığını bilmesi gerekir. İkincisi de bu hizmet sunanlar açısından, yani doktorlar ve diğer sağlık profesyonelleri açısından kanıta dayalı uygulamaların önem kazanması gerekir. Yani kanıta dayanmayan hiçbir bilginin kullanılmaması gerekir. Kanıtlara hakim olmak ne derece mümkündür? O da çok zor. Kanıta dayanmakla kastettiğim şu, bütün doktorların, bütün sağlık personelinin kendi konusuyla ilgili en son bilgileri günü gününe takip ediyor.
Takip etmesi gerekir tabii. Doğru.
Şimdi siz de içindesiniz, siz de içindesiniz sağlık sektörünün. Kendi kendimize evet. Soralım. Yani buradaki doktor izleyicilere de soralım. En son yayınları tabii. Düzenli olarak abone olduğu kaç yayın var?
Evet.
İnternetten düzenli olarak izlediği kaç yayın var? İzliyorum diyenlere ben şöyle bir hesap söyleyeyim. 2014 yılı itibariyle dünyada yayınlanan Citation Index'e girmiş, yani saygın dergilerde yayınlanmış araştırma makalesi sayısı 700 binin üzerinde. Yani. Şimdi bu sadece bir yıl içerisinde yayınlananlar ve İngilizce diliyle Citation Index'e giren dergilerde yayınlananlar. Bu hesabı biraz ayrıntılandırdığımız zaman bir ekip kendi uzmanlık alanında, diyelim sizin beyin cerrahi alanınızda yeni çıkan yayınları her makaleye 10 dakika ayıracak şekilde okumaya kalkıştığınız zaman bir yıl içerisinde sadece makale okumak için 800 saatinizi ayırmanız gerekiyor.
Tabii.
Sadece makale
saat,
yönü.
8 saatlik iş günün iş gününden 100 iş günü ediyor.
100 iş günü tabii.
Tabii bu, birbirine ters düşen bilgiler de var orada. Onları bir süzgeçten geçirmeniz lazım. Çok zor bir iş.
Yapılan kongreler var. Kongrelerde
yapılan kongreler var ama kongreleri kongrelerin hangi şartlar altında nasıl düzenlendiği ve konuşmacıların hangi kanallardan davet edildiğini çoğu zaman biliyoruz. Yani onlar da tartışmalı. Tabii ben her şey tartışmalı. İşte doktorlar okumuyorlar, vatandaş bilinçli değil filan deyip bir tarafa atmıyorum. Burada benim her zaman savunduğum şey şu, sağlık hizmetlerinin demokratikleşmesi lazım. Demokratikleşmesi için doktor kesiminin dediğim dedik
olmaması.
Tavrını, doktor odaklı bir sağlık hizmetinin olmaması lazım. Her mesleğin olabildiğince çok sayıda meslek tarafından sağlık hizmetinin sunuluyor olması lazım. Ve sağlık hizmetinin insanların istediği biçimde ayaklarına götürülerek sunuluyor olması lazım. İnsanlar sağlık hizmetlerinin niteliğini, miktarını denetleyebilir konumda olması lazım. İnsanlara alternatifler konusunda bilgi vermek lazım. Yani senin sağlık sorunun temelinde şu patolojiler yatıyor, yatabilir. Alternatif çözümler şunlar olabilir diye her şeyi açıklamak lazım. Halbuki bizde alışılmış doktor tipi nasıldır? Otoriter doktor tipidir. Pek fazla konuşmaz doktor. Ya ben kendi meslektaşlarımdan derler ki Osman'cığım hastaya mesafe bırak ki ulaşamazsın ya filan. Bunu da hava olarak söyler yani. Daha cool olduğunu.
Ama o çok önemli böyle. Yani doktordan yeterli bilgi alamamak.
Rezalet bir şey. Bu bizim hastanelerimizin şimdi peşinde koştuğu Joint Commission International hastaneleri akredite eden kuruluş 2009 yılında Amerika'daki hastaneler için 4 ek madde koydu. Doktorların bu tavırlarını izlemek amacı.
Mesela çok önemli.
Doktorların kaba saba tavırları.
Evet.
Yani hemşireye karşı ya da hastaya karşı.
Tabii.
şeye soruyor kalite kriteri olarak akreditasyon için şey yaparken. Doktor sizinle konuşurken diyor hastaya yüzünüze bakarak mı konuşuyor yoksa yarım ağızda yan dönerek mi konuşuyor
falan. Evet, tabii.
Yüzüne bakarak konuşmuyor. İnsani bir beden dilini sevecen bir beden dili kullanmıyorsa bu diyor hasta güvenliğini tehlikeye sokan bir durum.
Tabii ki çok önemli. Ya
herkes kendi yerine koysa yani ben şimdi doktora gitsem veya siz tabii ki merhamet, sevgi, şefkat, ilgi, alaka bekliyor
tabii,
insan.
Tabii.
Ya herkesin o doktor için de geçerli.
İlaçtan verilen tedaviden daha önemli bu.
Daha önemli.
Aşamalar gösteriyor.
Onu yapan doktor da bir doktora gitse aynı şeyi çok o da bekler yani.
Beklenti evet. İnsan psikolojisinde.
Bu çok yanlış. Doğru. Doktorun, hemşirenin, bütün sağlık personelinin merhametli, şefkatli. Eğer onu yapamıyorsan git başka meslek
tabii.
Yap. Yani.
Tabii, tabii
değil mi? Onu yapma.
Bir de özellikle evet, kanser gibi ciddi hastalıklarda şimdi hasta her aşamasını öğrenmek ister. Hangi ilaçlar kullanacak, yan etkileri nelerdir? Aşama aşama o bilgileri öğrenmek ister. Ama çoğu zaman dediğiniz gibi
doktor,
birkaç cümleyle bitiren...
Anlatsam anlayacak mısın
evet,
filan derim.
Evet,
derim.
Evet.
Yani aşağılarcasına yaklaşan... Evet. Meslektaşlarımız vardır.
Tabii ki.
Bu tavırların değişmesi gerekir.
Kesinlikle.
Yani insan sevgisinin egemen olması evet. Gereken tek bir meslek var ise o da doktorluktur.
Vicdanlı
yani
olmak
pek çok
gerekiyor.
Mesleğin
evet. Her meslekte gerekiyor ama özellikle de o tabii.
Yani hani ötekilerden kaldırıyoruz deseler de
evet.
Bundan
olmazsa
kalkmaması
olmaz.
Gerekiyor. Olması bu
evet,
işin temeli yani. Hiç kimse zengin olmak için... Hiçbir tıp talebesi ben tıp fakültesine zengin olmak için girdiğine inanmıyorum.
Tabii.
Yani evet. Zengin olmak için insan sanayici olur, ticaretle uğraşır, borsayla uğraşır, şununla bununla uğraşır. Dünyanın en uzun eğitimine girmiş olan insanların hepsinin temel şeyi vicdani.
Evet.
İşin vicdani yönü ve insan sevgisidir.
Tabii.
Ama o mekanizma mezun olana kadar ne yapıyorsa işte evet. Tuzuyla, bilmem nesiyle, çevrenin beklentileriyle
evet.
Doktor olmak işte... Güçlü olmak, biraz kasıntı olmak işte. Tabii bizde burada şey de yanlış. Aile içerisinde bu özgüven şeyi var ya, dolduruşu var ya çocuklara.
Telkinler.
Telkinler. O da çok saçma. Yani özgüven yerine öz saygıyı yüklemek doğru. Lazım.
O kadar
özgüvenin çünkü tıbbi açıdan özgüveni en gelişmiş olan insan nedir? Kimdir? Tıbbi açıdan psikopatlardır. Yani özgüven çok fazla olduğu zaman şımarık olur.
Şımarık olur.
Şımarık biraz daha kibir, fazla olursa küstah olur.
Kibir olur.
Kibirli
evet.
Olur.
Evet.
İyice dozu kaçırırsan psikopat olur. Evet. Kimseyi takmıyor olur. Yani o takmamayı da marifetmiş gibi şey yapar. Şimdi doktorlara da biz tıp fakültesine girdiği andan itibaren ben kendimden biliyorum. Bütün çevrem ağzımın içine bakardı. Daha birinci sınıfta anatomi okumuşum. Osman söyle bakalım şurada şöyle bir ağrı var. Ben de şimdi anlatmaya çalışırım. Ulan daha orada kemiğin adını yarım yamalak biliyorum diye.
Evet. Çok doğru.
Ama millet de dinler seni.
Öyle bir beklenti olduğu için.
Evet.
Çok önemli bir şey söylediniz. Yani bu beklentiler toplumda belli kalıplar meydana getiriyor. Mesela doktorluk kalıbı var. Veya işte politikacı oluyor, politikacı kalıbına giriyor.
Tabii.
İşte sanayici oluyor, onun şeyi var. Gazeteci oluyor, ayrı bir şeye giriyor.
Tabii.
Böyle bir evet
sanatçı
da dediğiniz gibi kıyafeti, bütün tabii, davranışları, tabii. Konuşması entelleşiyor falan ona bir kalıp meydana getiriyor. Bunu kırmak lazım.
Evet.
Evet.
Yani temelde yani sevgi, vicdan olması gerekiyor.
Çevre onu empoze etse bile bu işin içinde olan kişinin bir toparlanması lazım.
Evet.
Yani, birader sen dünyanın en uzun eğitimine niye geldin?
Evet.
Yani gece gündüz çalışmayı evet. Niye göz alıyorsun? Amacın ne, hedefin ne? Bir süre sonra kayboluyor, amaçlar falan kayboluyor. Aa diyor ben rol modelleri şey böyle astığı astık kestiği kestik etrafına hava atan hiç kimseye pas vermeyen. İşin tuhaf tarafı şimdi diğer meslekler de buna benzemeye çalışıyorlar. Yani diğer sağlık meslekleri bir sürü sağlık mesleği var. Onlar da bakıyor doktor böyle cool davranınca cool diyorum ama Türkçe tam olarak ne deniliyor onun için. Böyle havalı
evet,
falan
evet,
davranınca da
evet.
Havalı davranınca evet. Ben de diyor herhalde bizde de var o yetki. Biz de öyle davranırız. Halbuki tam aksi olması lazım ya. Tam insanla kaynaşması evet. Lazım bu şeyin.
Zaten ne dinimiz, ne kültürümüz böyle bir şeye izin vermez. Yani bizde sevgi vardır, şefkat vardır, merhamet vardır.
Evet ama işte
anlayış vardır.
İnsanoğlu, yani. İnsanoğlu şey fırsatını ilk bulduğunda eğer geride kalıyorsan veya aşağıdaysan, eziliyorsan ya ezilmeyelim diye şey yapıyorsun ama böyle biraz doğrulduğun zaman da ben farklıyım ya aslında falan diye.
Siz evet yani o kadar önemli yani. Bir noktaya gerçekten. Değiniyorsunuz ki yani böyle işte evet. Güçlü olanın ayakta kaldığı, işte zayıfı ezmek gerekir mutlaka. O ezilen de yarın öbür gün bir yetki pozisyonuna geldiği zaman o da ezmeye başlıyor. Çok ilginç.
Tabii, tabii.
Yani bunu kırmak lazım. Tabii. Yani tabii. Bu böyle adı konmamış bir inanç, din sistemi gibi bir sistem var. Yani dediğiniz gibi böyle bir kalıp meydana getiriliyor. Ya sen böyle
yani
davranman lazım.
Herkes evet. Kendi çocuklarına kendi intikamını almak üzere yetiştiriyor sanki. Böyle kendi yapamadıklarını yaptırmak için
evet,
şey yapıyor. Halbuki ya bırak özgüveni şunu, hayatı tanısın. Hayat nedir? Anlamlı yaşamak nedir?
Doğru.
Evet.
Başka insanların neden önemi vardır?
Evet.
Sevgi nedir?
Sevgi.
Saygı nedir?
Evet, çok
bunları
doğru.
Öğret ya.
Doğru.
Yok mücadeleyi öğret. Niye mücadele? Her şeyi mücadele. Hayat baştan aşağı bir mücadele. Kavga. Uzlaşma yok.
Bu herkesi mahveder. Evet. Herkesi mutsuz eder bu.
Sistemler yani. Çöker evet. Bu şekilde zaten.
Yani dilimize baksanıza uzlaşmacıyı falan hakaret olarak kullanıyoruz.
Evet.
Yani çok uzlaşan birisi olursa ya bakma o her renge girer falan diyoruz.
Evet.
Değil mi? Fikrini değiştiren olursa dönek falan.
Böyle hani güzel ahlak gösterene aşağı böyle ne biçim insan gibi eleştirdikleri
olabilir.
Tabii, bu
tabii.
Yanlış tabii yani.
Yumruğunu vuramıyor falan diyoruz.
Evet. İşte dediğiniz gibi hep bir kodumu kavga mantığı oturt, var böyle.
Bir ara öyle bir laf çıkmıştı. Kodumu oturtacak falan.
Evet.
Yani güç, psikopatlığı biz güç olarak şey yapıyoruz.
Evet.
Halbuki Japonların o tsunami'den sonra bir nükleer santral kazası olduğunda su kuyruğuna girişini hatırlıyorum ben, televizyonda göstermişti. Adamlar susuz, her yaşta insan gayet saygı içerisinde, hiç itişme,
evet.
Tepişme yok, hiç evet. Konuşma bile yok. Gayet güzel sıraya girdiler.
Evet.
Bizde mümkün değil. Bizde en çok sesi çıkan en haklı olacak.
Uyanık olacak.
En önde, en saldırgan olan en
evet.
Çok kazanacakmış
evet.
Gibi bir şey
evet.
Var. Düşünce var. Bu
evet.
Yani herhalde aileden gelen bir şey bu. Yani kültürümüzün kötü olduğunu düşünmüyorum ben ama bu anlamda.
Yok tevazu, merhamet, sevgi, şefkat var ama dediğiniz gibi bir öğretilen bir şey var yani okula gidiyor o zihniyet aşılanıyor işte iş hayatına atılıyor o zihniyet aşılanıyor
evet.
Öyle olunca o da onu uygulamak durumunda kaldığını hissediyor halbuki evet. Herkese bu eğitim güzel ahlak öğretilirse yani hem aile çevresi hem çocukluktan itibaren herkes de uygulasa ancak bu çözüm olabilir yani öyle olabilir ancak.
Sizin evet, dediğiniz evet. Çok önemli yani o irade gösterecek. O telkini alsa bile doktorsa o vazgeçecek. O iradesini gösterecek, vicdanlı yaklaşacak,
evet.
İnsani
evet.
Yaklaşacak, merhamet, sevgi gösterecek. Yani bunlar çok önemli gerçekten.
İnsana bakışını evet. Değiştirmesi
tabii
lazım.
Ki,
yani
evet.
İnsana bakışı, insanı mesleğinin bir nesnesi olarak görmek yerine mesleğin bir amacı olarak
evet.
Görmesi lazım.
Ya ilk defa bir programda bundan bahsettik ama çok en önemli konuya girdiniz şu
anda.
Kadar,
evet,
çok, evet şu anda.
Gerçekten.
Hakikaten bu çok önemli bir sorun. Yani
evet,
bu hallolursa
evet.
Diğer bütün sorunlar çözülür. Ama
ana
konu bu yani ana konu bu.
Resmen araştırmalar var.
Evet.
Kişi için dünyanın en ünlü doktoruna muayene olmak, en son teknoloji cihazlarla ameliyat olmak ya da en lüks hastane odasında yatmak değil önemli olan. Yani o iyileştirmiyor kişiyi.
Tabii doğru.
Gördüğü güler yüz, sıcaklık,
görmek,
evet.
Şefkat o iyileştirmeye başlıyor. Yani o ilk iletişim kurulduğu andan itibaren
devam ediyor.
Hastalık tedavi etmeye başladı.
Bir de rakam verdiniz. Yani 100.000'den 300.000'e çıkmış Amerika'da üstelik yani.
Evet,
bu,
evet,
diğer ülkeler
evet.
Kim bilir ne kadardır yani bu.
Yani biz de
evet.
Biz bunu mesela ölçmüyoruz. Ölçemiyoruz.
Evet.
Allah bilir ne boyutlarda.
Evet.
Yani içinde olanlar biliyor.
Hocam o zaman biraz da ülkemizdeki sağlık politikalarından bahsedebilir miyiz? Ne durumdayız? Gerçi son zamanlarda ciddi çalışmalar var, güzel çalışmalar var, önemli gelişmeler var. Biraz bunlardan
tabii.
Bahsedebilir
miyiz? Ülkemizde aslında son 10-12 yıldır yapılan işler çok yerinde doğru işler. birkaç tane örnekle ben detaya girmeden birkaç örnekle işi somutlaştırmak istiyorum. Mesela hastalıkların adını belirlemek için kullandığımız listenin adı Uluslararası Hastalık Sınıflandırılması Listesi. Bunun adı ICD-10 diyebilir, ICD-10 diye söylenir. Bu yaklaşık 10 yıl önce kullanılmaya başlandı. Bunun açılımı, ICD'nin açılışı International Classification of Disease 10'da 10. versiyonu. Uluslararası Hastalık Sınıflandırılması'nın 10. versiyonu. 10. versiyon 1994 yılından beri kullanılıyor. Biz 10. versiyonu 2005 yılından beri kullanmaya başladık. Peki 2005 yılına kadar ne yapıyorduk? Biz hastalıkları kendi kafamıza göre teşhis ediyorduk. Yani bizim Türkiye Cumhuriyeti'nde konulan hastalık teşhislerinin
kendisi.
Nerede yazıyor bu hastalık teşhisi dediğin zaman bilmiyorduk. Hocamız öyle öğretmiş oluyordu. Hoca nereden öğrendi? Ben hocalarımdan bilirim. İki hoca ters düştüğü zaman birisine siz Ankara ekolüsünüz, ben İstanbul ekolüyüm deyip der çıkardı. Hatta yaşlı bir hocamız vardı. Çok yaşlı olduğu için bir türlü de bırakmazdı işi. Eli titrerdi. Eli titrerken ameliyatta keserdi, o zaman mikroskop falan da yok böyle. Şimdiki ameliyat teknikleri de yok. Keserdi, her yanlış ameliyat olurdu tabii. Dosyada modifiye bilmem ne ameliyatı diye not düşerdi. Yani modifiye o ameliyatı değiştirmiş falan. Biz de inanırdık buna, ekol farkına, bilmem şuna buna diye. Evet. Hastalık teşhislerinin adı yoktu.
Evet.
10. versiyonu Dünya Sağlık Örgütü 94'te yapmış. Biz 9 versiyonu tanımamışız zaten. Tanımamışız. Hocalarımız kendi kafalarına göre yurt dışında bazıları görmüş, o teşhisleri koymaya başlamış. Şimdi bu sağlık politikaları sırasında bunun kullanılmaya başlamış olması bile çok önemli bir aşama. Yani şu anda artık Türkiye Cumhuriyeti'nde konulan hastalıkların teşhisi uluslararası standartlara
uygun
hiç olmazsa. Evet. Kafadan teşhisler konulmuyor.
Evet. Duruma göre
eskiden düşünüyor. Eskiden her kamu kuruluşunun kendi hastanesi vardı. Hatırlarsınız.
Evet.
Devlet Demiryolları Hastanesi, PTT Hastanesi,
polis askeri hastanesi,
öğretmenler hastanesi, cart hastanesi, cürt hastanesi. Yani Sağlık Bakanlığı kendi polis teşkilatını kuruyor mu? Veya eğitim teşkilatını kuruyor mu? Kurmuyor. İçişleri niye hastaneciliğe el atıyor? Milli Eğitim niye hastaneciliğe el atıyor? Memleket sahipsiz çünkü. Herkes her şeye el atmış. Şimdi onlar birleşti. Sağlık güvenlik sistemleri birleşti. Bir takım eksiklikler yok mu? Var tabii ki. Hiçbir ülkede sağlık hizmetleri dört dörtlük değildir. Dünyanın hiçbir ülkesinde vatandaşın memnuniyetinin tam olması söz konusu değildir. Şimdi üçümüzden birisini sağlık bakanı yapsalar, her türlü imkanı verseler, bütün devlet bütçesini kafamızdaki ideal, ütopik sağlık sistemini kurmak için harcasak, kursak, o sisteme gelen bir vatandaş kapıda iyi muameleyle karşılaşmaz ise veya gereğinden fazla bekler ise, o vatandaş için en kötü sistem odur.
Evet, bir anlamı
bu kadar
olmaz.
Basit. Dolayısıyla kişisel kırılganlıklara, hassasiyetlere, alınganlıklara çok açık bir sistem olduğundan her sistem eleştirilir. Her sağlık sistemi eleştirilir. Her sağlık politikası eleştiriye açıktır. Ama bunun içinde uluslararası Dünya Sağlık Örgütü'nün koyduğu, uluslararası kabul gören bir takım standartlar var. Politika analizi yöntemleri var. Performans kriterlerini, sistemin performans kriterlerini ölçerek değerlendiriyoruz. Benim uzmanlık alanım da o. Ona baktığımız zaman Türkiye'deki sağlık sistemi gerçekten
standartlara uygun.
Standartların ötesinde, yani son yıllarda yapılan şeylerle bizim aslında çok gerisinde olduğumuz ülkelerin çoğunu yakaladık. Çok iyi bir sağlık sistemimiz oluştu. Sağlık politikaları iyi bir rotaya girdi.
Tabii eskiyle kıyasla ancak bu ortaya çıkabilir. Birçok şey unutuldu aslında. Yani yeni dönemde hakikaten eski dönemlere göre büyük ilerlemeler var. Tabii ki ideal değil. Yani daha da iyiye gitmesi gerekir ama önemli gelişmeler de oldu. Bu bir gerçek.
Evet,
yani hem
evet.
Hizmetin kalitesi, hem ucuzlaması, işte sigortadan çok geniş kapsamlı yararlanılabiliyor olması, hastane kalitesi, doktor kalitesindeki ve sayısındaki artış hakikaten gözle evet. görülür bir şey var, fark var.
Evet. İlaç fiyatları düştü.
İlaç fiyatları çok önemli.
Eskiden sağlık ocakları son derece sınırlı sayıdayken büyük evet. şehirlerde özellikle. Şimdi aile sağlığı merkezleri
evet.
Adım başı aile sağlığı merkezi.
Adım başı var evet.
Herkesin bir doktoru
sorun,
var.
Herkesin bir doktoru var. Tabii tabii. Sağlık yani siz aile doktoru kimi? Seçmemiş olsanız
evet.
bile devlete girin bakın.
Evet var doktor.
Ben merak ettim gittim baktım. Benim bilgim dışında devlet bana bir doktor görevlendirmiş.
Evet, tabii.
Var yani. Dünyanın pek çok yerinde bu tür şeyler yok.
Evet.
Bu tür imkanlar yok.
Yurt dışında da mesela bu belirgin bir fark var. Eskiden yurt dışına giderdi hep hastalarımız. Londra'ya kalkarlardı işte Avrupa'nın belli merkezlerine.
Tıbbi turizm nedeniyle evet. sağlık turizmi diyorlar, tıbbi
evet.
turizm diyorlar. Yurt dışından çok sayıda hasta geliyor.
Evet.
Türkiye çok önemli bir destinasyon oldu. Çoktan olmalıydık zaten.
Evet.
Biz şimdi otomotiv endüstrisinde yeni bir marka yıllardır üretemediğimize göre, bilmem elektronik evet. Alanında bir şey üretemediğimize göre, bizim en önemli birikimlerimiz hangi alanlarda olabilir? Bu alanlar olabilir.
Evet.
Sağlık turizmine de destinasyon olabiliriz.
Evet.
Eğitim turizminde eğitime önem verip bölge ülkeler için bir cazibe merkezi haline gelebiliriz. Tekim sağlıkta gelmeye başladık.
Evet.
Yani Türk insanına fırsat verildiği zaman başarılıyor bu tür şeyler.
Evet.
Daha önceki konuklarımızdan bir tanesi sağlık turizmiyle ilgili çok detaylı bilgiler anlattı. Hakikaten hem bilmediğimiz hem de evet. Türkiye için çok önemli, çok güzel gelişmeler. Ve bunlar önemli yani yurt dışından hastaların gelmesi ve tam anlamıyla
tabii.
tedavi bulması, sağlık evet. bulmaları önemli gerçekten.
Ya hem evet. ekonomik açıdan önemli, hem ülkenin tanıtımı açısından önemli, hem kendi gelişimin açısından önemli.
Tabii. Öyle bir hizmet veriliyor olması önemli en başta tabii. Şimdi tabii yeni projeler var, büyük hastane projeleri, şehir hastaneleri gibi. Daha Türkiye'deki sağlık sektörünü iyileştirmek için kanaatinizce, önleyici hekimlik olarak da tabii ki daha neler yapılabilir?
Şimdi ben o şehir hastaneleri, büyük hastaneleri savunan bir insan değilim.
Evet.
Dünyada da gelişmiş ülkelerin tümünde son 20 yıldır hastane yatakları azalıyor.
Evet.
Niye azalıyor? Çünkü evde bakım hizmetleri, günübirlik cerrahi merkezleri,
evet.
Tele tıp, tele sağlık hizmetleri, her şeyin elektronik ortamda görüldüğü bir takım hizmetler ön plana çıkıyor. Ama hastane yatırımları artıyor. Hastane yatırımlarının artmasının nedeni tek odalı daha konforlu, ağır hastalar için daha iyi mekanlar yapıldığı için hastane yatırımları artıyor. Biz tabii hastaneciliğin bu şehir hastanelerine benzer kısmını kaçırdığımız için, kampüs hastaneler kısmını
evet.
yıllar önce kaçırdığımız için şu anda bir trend olarak onu yakaladığımızı düşünüyoruz. Ama o çok önemli değil bence.
Evet.
Asıl önemli olan Türkiye'nin demografik değişimi hızla yaşlı bir topluma doğru gidiyor. Ki eski başbakan, yeni cumhurbaşkanının o üç çocuk şeyin evet. temelinde de bu var. Toplam doğurganlık hızı 2.1'in altına düştüğü zaman nüfus azalmaya başlıyor. Bizim batı bölgelerimizde çoktandır 1.7-1.8 civarında düşmüştü. Yani toplum genç nüfus azalıyor, yaşlı nüfus artıyor.
Evet.
Şimdi 3 çocuk demek de bugünden yarına olacak bir şey değil tabii bu. Bu demografik değişim bir süre daha böyle devam edecek. Şu anda olgun olan toplumun %7.7'si şu anda yaşlı, 65 yaş üzerinde. 2023'te %10 küsur olacak, 2050'de de %20 olacak.
Evet.
Yani her 5 kişiden birisi yaşlı olacak. O zaman bu yaşlılar için hastaneye ihtiyacımız yok. Evde bakıma ihtiyacımız var.
Doğru.
Evlerinde hizmet verilmesi lazım. O huzur evi türü, huzur evi mesela batıda şey, sağlık kuruluşudur.
Evet.
Bizde yaşlıların gidip kaldığı yer gibi algılanır.
Evet.
Halbuki sağlık kuruluşudur. Psikoloğuyla, eczacısıyla, doktoruyla, fizyoterapistiyle, ergoterapistiyle hizmet verilen bir evet. sağlık kuruluşudur. İnsanlar artık huzur evinde ya da hastanede yatmak istemiyor. Yaşlıların, yaşlı nüfusta 3-4 tane sorun bir arada. Kronik sorunlar
evet.
iyileşmesi mümkün değil. Kas iskelet sistemi dejener olmuş. Yani öyle yaşayacak. Ömür boyu hastanede yatamaz ki. Evinde hizmet verilmesi lazım. Evde hizmet vermek için de Şimdi hastalara çip takıp onları izliyorlar. Öyle teknolojiler gelişti ki İsviçre'de çıkan bir kontak lensle hastanın yaşamsal fonksiyonlarını kontak lensle izliyorsunuz. Bir süre sonra o prototipleri piyasaya çıkmış.
Ülkemizde uygulanıyor mu?
Henüz yok. Evet. Ama bir süre sonra yaygınlaşacak. Yaygınlaşacak. Şey gibi yani lensle, hatta bir süre sonra diyor ki internete girmek falan lensten girmek mümkün olabilir. Evet, diyorlar ama şu anda mesela glokom hastaları bu lensi kullanıyor. Göz hastalıklarının çoğunda kullanılıyor. Yakın bir zamanda bütün hastalıklar için kullanılacak. Tele evde bakım hizmetleri var.
Evet.
Ve bu hizmetler için gerekli olan sağlık insan gücüne ihtiyacımız var bizim. Bizde sağlık meslekleri son derece sınırlı. Doktor, hemşire, eczacı. Şimdi bir Amerikan üniversitesine gidin. Sağlık alanında iyi bir üniversiteyse 100'den fazla üniversite düzeyinde eğitim verilen sağlık mesleği görürsünüz. Programı görürsünüz. Bizde yok.
Evet, ben onu soracaktım. 3-5 sağlık meslek programları ülkemizde ne durumda? İyileştirme.
İçler acısı bir durumda şu anda. Bunun nedeni de doktorların alanlarında çok baskın olması. Doktorlar güç alanlarını, buna mesleki emperyalizm diyor hatta sosyologlar. Her mesleğin ortaya çıktığı günden itibaren oluşan bir güç alanı vardır. Bu anlamda da en eski meslekler en güçlü mesleklerdir. En eski meslek mesela askerlik eski meslektir. İnsan var olduğu günden beri savaşıyor. Komutanlık eski meslektir. Hakimlik eski meslektir. Doktorluk eski meslektir.
Evet.
Doktorların güç alanını doktorlar terk etmek istemiyorlar. O alana fizyoterapistin girmesi lazım. Psikoloğun girmesi lazım. Ergoterapistin girmesi lazım. Bizde Allah'tan onlar yavaş yavaş girmeye başladılar.
Evet.
Ama bizde hiç olmayan kiropraktör var mesela. Podiatrist var.
Evet.
Osteopat var. Bunların da girmesi lazım buraya. Doğru. Ama yok diyorlar. Doktorlar yöneticiliği bir de ben yaparım diyor. Başhekimliği mesela son 10 yılda gene değişti. Başhekimlik diye bir müessese vardı. Yani bütün hastanelerin yönetimini hekimler yapıyordu. Genellikle de cerrahtı bu başhekimler. Ya ben doktorum, tıp fakültesinde bir saat bile hukuk okutmazlar, muhasebe i̇şletme okutmazlar, işletme lazım. Okutmazlar. Evet. İhtisasla, cerrahi ihtisasında ne hiç bunlar okutmazlar. Adamı getiriyorsun. Başhekim yapıyorsun. Evet. Bütün ihaleler ondan sorumlu, işte yeme içme, eskiden özelleşmeden önce bütün yeme içme hizmetleri falan da o yapıyordu. Yani ne anlar bu adam onlardan. Ama yok. Her şeyi doktor odaklı düşünüyorduk. Yani politikacısı da öyle düşünüyordu. Vatandaşı da öyle düşünüyordu. Ve temelde bu düşüncenin temelinde de şey yatıyordu. Tabii, çok oportunistçe bir yaklaşım yatıyordu. Ya yarın bir gün işim düşer. Doktoru karşıma alıp da niye şey yapayım şimdi? Doktorla hakim ve askeri personel karşısına alınmaz insanını. Yani kaymakam, vali falan mülkiye de karşısına alınmaz. Öyle değil mi yani? Boş ver. Ben mi kötü olayım? Başkası düzelsin diyorsun. Öyle bir sistem vardı.
Evet.
Yani sağlık yöneticisi, biz sağlık yönetimini ilk defa Marmara Üniversitesi'nde kurduk. Ben 94'te kurucu dekan olarak Sağlık Bilimleri Fakültesi kurduğumuz zaman senatoda herkes karşı çıktı. Vay efendim, tarım yönetimi var, ne oluyor? Sağlık yönetimi ne olacak? Sonra da işin enteresan tarafı, biz kararlı bir şekilde kurduk, mezun vermeye başladık. Sektörde bunlar iş yapmaya başladılar. Sonra vakıf üniversiteleri yaygınlaşınca bana o senatoda karşı çıkan arkadaşlarımın çoğu vakıf üniversitesine geçer geçmez ilk fırsatta bu bölümü kurdu, sağlık yönetimi. Ve sağlık yöneticiliği dünyanın her yerinde gerekli bir ayrı uzmanlık, apayrı bir şey. Şu anda da hastanelerimiz Allah'a şükür ki bunlar tarafından yönetiliyor. Başhekim medikal direktör olarak duruyor. Buna benzer bir sürü meslek var. Yani kiropraktörlük diye bir meslek var. Avrupa'da ve Amerika'da beyin cerrahlarının işini büyük ölçüde ellerinden aldı. Niye? Bel ağrısı, sırt ağrısında bunlar çok iyi işler yapıyorlar. Ve 5 yıllık fakülteyi bitiriyorlar. Doktor oluyorlar.
Tıp fakültesini bitiriyorlar.
Hayır, kiropraktör fakültesini bitiriyorlar. Doktor oluyorlar, muayenehane açıyorlar. Sistem de muayenehanedeki parasını ödüyor. Yani birinci basamak hekim olarak çalışıyorlar.
Beyin cerrahlarıyla ortak çalışıyorlar.
Yok, ayrı. Bunlar hiç cerrahi yapmıyorlar. Aynen. İlaç da kullanmıyorlar. Yani onlara, İlacı da karşı. Sadece manuel terapiyle. El tedavisiyle. Türkiye'de yok mesela. Ben kurmaya çalıştım bunu. Yurt dışından o konuda uzmanları falan getirip konferans falan verdim. Tabii bizim konferansı dinleyen arkadaşlarım mesela, "Aa, bu dedi İngilizce konuşarak, dedi ya bu kırıkçı çıkıkçı bunlar" dedi. Adam gayet olgun mu çekti? Evet dedi, kırıkçı çıkıkçıyız dedi. Ama fakülte mezunu kırıkçı çıkıkçıyız dedi. Yani kırıkçı çıkıkçı dediğiniz şey, işte Anadolu'da sınıkçı dediğimiz bel çekenler falan var bunlar. Böyle bir sektör var.
Var hala galiba.
Bu adamların akupunktür Çin'de nasıl olmuşsa dünyanın bir sürü yerinde de bu insanlar ortaya çıkmış. Kendinden ortaya çıkmamışlar. Bir talep olduğu için ortaya çıkmışlar. Ben şu anda gidip mesela bir yerde ben sınıkçıyım desem kimse gelmez bana. Ama her bölgenin bir sınıkçısı vardır. Herkes gider ona. El yordamıyla doğru bir şeyleri bulmuş. İşte bu adamlar bunun eğitiminden geçmiş. Kiropraktör olmuş. Başka bir eğitimden geçmiş. Osteopat olmuş. Yani eczacı, klinik eczacı diye bir şey var mesela. Bizde yok. Klinik eczacı, doktor reçeteyi yazdığı zaman veya hastanede order'ı verdiği zaman, hastaya bu ilaçlar verilecek dediği zaman önce klinik eczacı görüyor. O onay verirse ilaçlar kullanıyor. Niye? Çünkü bazı ilaçlar birbiriyle etkileşim içinde olabilir. İkisi beraber kullanıldığı zaman doktor bilmeyebilir onu. Eczacının işi o. Klinik eczacı da o alanda doktora yapmış kişi oluyor.
İnşallah ülkemizde de
İnşallah olacak tabii. Yani ülkemizde önümüzdeki dönemde yapılması gereken işler bu büyük hastanelerden da ziyade bu tür şeyler olması lazım. Hani politikalar nasıl olmalı diye oradan geldik ya konuya.
Daha detaylı.
Evet, yani insanların artık ayağına kadar götürülen, evlerinde verilen bir sağlık hizmeti ve daha geniş yelpazedeki sağlık meslekleri tarafından sunulan bir sağlık hizmeti olması gerekir.
Evet. Önümüzdeki yıllarda tabii inşallah sağlıktaki ödeneğin de artmasıyla, yani bu dedikleriniz hayata geçirilebilir, bir kısım söyledikleriniz. Çünkü evlerde hakikaten çok güzel bir fikir. Çünkü bir insanın merhamete, şefkate, sevgiye ortamına ihtiyacı var. Bu da en iyi evde olur. Yani bir hastanenin bir köşesine götürüp atmak onu bakım evine, bu olacak şey değil. Dolayısıyla evlerde ama bunun için de bayağı bir maddi ödenek gerekiyor tabii ki. Değil mi? Sağlık sektörüne harcanacak paranın arttırılması gerekiyor. Silah sektörü yerine, dediğiniz gibi. Yani dünyada korkunç bir şey harcaması var. Trilyonlarca dolar silah sanayine gidiyor. Bu paralarla ne açlık kalır dünyada, ne işte öldürücü hastalıklar kalır çocuklar için. Hepsinde büyük başarı elde edilebilir. Ondan sonra ne o sefalet kalır, değil mi?
Kesinlikle.
Sosyal adalet sağlanabilir böyle bu şekilde.
Şu anda bile Türkiye'de bugüne kadar nasıl son 12 yılda kaynak bulunduysa, evet, bu kadar işi yapmak için sağlık sektöründe, bundan sonra da kaynak bulunacağına inanıyorum ben. Niye inanıyorum? İşin içine girdiğiniz zaman bu özellikle koruyucu amaçla verilen sağlık hizmetlerinin çok fazla bir kaynağa ihtiyacı yok.
Evet.
Yani aşı yapmanın ya da işte kişilerin periyodik olarak bir takım hastalıklar risk faktörleri yönünden izlemenin çok maliyeti yok. Önemli olan var olan insan gücünü, var olan profesyonelleri iyi bir şekilde yönetebilmek, değerlendirebilmek. Var olan teknolojiden olabildiğince iyi bir şekilde yararlanabilmek.
Evet.
Yani hastane sayımız hala yapılıyor ama yeterince var. Profesyonellerin o alanda etkin bir şekilde çalışmaları halinde, koruyucu hekimliğin ön plana alınması halinde pek çok sorunumuz hallolur. Bunun için de para, parayı hep şey gibi düşünmemek lazım. Bütçeden ayrılan pay olarak düşünmemek lazım. Sağlık sektörü için bütçeden para ayırarak sağlık sektörünü yürüten bir İngiltere var, bir Kanada var. Yani çok fazla örnek yok. Bütçede diğer sektörlerle rekabete girdiğiniz için zor. Yani milli eğitimden kısıp da sağlığa vermez hiç kimse. Ben de vermem. Türkiye gibi ülkede milli savunmanın payını bütçede sağlığa ayırmıyorsunuz. her sektörün kendine göre bir önemi var. Halbuki bütçe dışında bir yerde fonlar oluşturduğunuz zaman, sigorta, sosyal sigorta vesaire, dünyanın pek çok yerinde denenen şeyler bunlar.
Yok ama güzel gelişmeler var hakikaten. İnşallah daha da iyiye gider. Söylediğiniz çok doğru, yani. Çok doğru şeyler söylediniz. Bir temelde ve zihniyetteki yanlışlık öncelikle düzeltilmesi gerekir. Onu, o konuya değindiniz özellikle yani programın başından itibaren. Tabii çok da tecrübelisiniz. Belli oluyor yani hem deneyiminiz hem de öngörünüz. Hem konunuzun da ilgili uzmanlık sahanız ama tecrübeniz de çok fazla bu konuda ve teşhisiniz de doğru. Yani katılmamak mümkün değil. Yani bir de dost acı söyler. Hekim arkadaşlardan rahatsız olmaz yani. Çünkü doğru söylüyorsunuz.
Ya
rahatsız.
Yani onlar da farkındır. Evet. Onlar da zaten. Onlar da
biliyorlardı zaten.
Benim daha söylemediğim neler olduğunu kendileri daha iyi biliyorlar. Yani. Her şeyi de söylemiyoruz. Kol kırılır yen içinde kalır. diye de ne yazık ki düşünmeye devam ediyoruz aslında.
Ama doğru lazım. Yani. Çünkü insan kendi yerine koyduğu zaman da hani biraz önce dediniz mesela doktora gittiğinizde merhamet ve sevgi, şefkat. Yani her onu yapan doktor da başka doktora gittiğinde onu bekler.
Evet.
Dolayısıyla sen de onu yapacaksın. Yani yapamıyorsan başka meslek yap o zaman değil mi?
Tabii tabii.
Hemşire yani sevgi, şefkat göstermeyecek, kızacak, kafasını atar gibi. Git başka meslek yap o zaman onu yapamıyorsan.
Vallahi ben gücün doktor olarak, üstelik profesör doktor olarak bugün hala herhangi bir hastaneye gitmeye korkuyorum. Beni tanımayan bir doktora gitmeye çekiniyorum.
Neden?
Nasıl muamele göreceğim bilmiyorum çünkü. Neyle karşılaşacağımdan emin değilim. Yani ters bir muamele olursa ki niye olmasın? Ne yaparım ben? Mutlaka tanıdığım bir arkadaşım, üstelik Nazım'ın geçtiği arkadaşım buluyorum, ona gidiyorum.
Evet.
Yani tabii böyle olmamalı. Böyle olmaması lazım.
Başka insanlar ne yapsın?
Başka insanlar ne yapsın? Evet. Tabii.
Güvenmek yani, gerekiyor. Tamam.
Köylü Mehmet Ağa ne yapsın şimdi? Evet. Öyle değil mi? Yani tamam şimdi şeyi kaldırdık. Artık randevulu sistem geldi. Sabahın köründe böyle sıralara girip isimlerini yazmalar, kuyrukta kavgalar falan filan 5 dakika doktoru görebileceğiz diye. Evet. Onlar kalktı onlar, ama onlar kalktı ama girdiği zaman da hasta yüzüne bakan, ona gülümseyen, gerçekten onun şikayetlerinin nedenini anlamaya çalışan bir insana ihtiyacı var orada. Karşısında bir an önce tetkikini yazıp dışarıya gönderen ya da reçetesini yazıp dışarıya gönderen birisini görünce, yüzüne bakmadan konuşan birisini görünce olmuyor bu. Onun değişmesi lazım. O da şimdi, o da yasayla, politikayla, zorlamayla değişecek
olmaz,
bir şey
değil. Hiçbir şekilde. Şey. Yani, kesinlikle.
Bu söylediğiniz hepsi birbirine bağlı zaten. Evet. Mesela silah harcamalarını söylediniz ama o da ona bağlı. Yani dünyada sevgisizlik var. Sevgi yokluğu var. O sevginin gelmesi gerekiyor. Yani insanlar her tarafta bir savaş, ekonomik zorluk, açlık, sefalet. Bunun değişmesi için sevginin gelmesi gerekiyor yerine. Hemen cedelleşme mantığı değil. Tam tersine merhamet, sevgi, şefkat, saygı. Herkes de mutlu olur böyle bir sistemden. Öbür türlü herkes mahvoluyor. Herkes acı çekiyor.
Yaptırımlarla olacak bir şey değil. Değil. Yani onu içten kişinin severek, isteyerek, vicdanını kullanarak yapması gerekir.
Evet.
Tabii vicdan da doğru şekilde kullanarak yapması gerekir. Buradan şimdi bir örnek vereceğim. Şimdi gönüllülük faaliyeti, Türkiye'nin sınır ötesi sağlık hizmetlerinin alanında da çok ciddi faaliyetleri var. Ben şimdi geçen yıl Moritanya ve Nijer'e yeryüzü doktorlarıyla gittim. Oradaki kırsal kesimdeki bir takım projeler için.
Onlar gerçekten özveriyle ve çok yürekten, çok candan çalışıyorlar.
Çok özverili çalışıyorlar. Şimdi Batı'dan sözüm ona vicdani sorumlulukları nedeniyle gelen bir sürü sivil toplum örgütü var. Bir acayip acayip işler yapılmış. Mesela Moritanya'da Moritanya'nın Hakkari'si diyebileceğimiz ücra bir yerinde bir sağlık ocağına gittik. Sağlık ocağının suyu yok. İçinde sağlık merkezinin şey yok. Musluk yok. Yani akarsu yok. Şeydeki kuyudan çekiyorlar. Ama gelmiş bir İspanyol sivil toplum örgütü bahçesine tıbbi atık yakma fırını yapmış. Düşünebiliyor musunuz şimdi saçmalığı? Tıbbi atık yakma fırını bizim hastanelerde bile yoktur. Son derece masraflı. Evet. Orası hastane değil üstelik.
Evet.
Sağlık ocağı yani tıbbi atığı falan yok denecek kadar az.
Doğru.
Ya insan onun suyunu, madem bir şey harcıyorsun, suyunu şey yaparsın.
Evet. Şimdi
bu şekilde vicdan sahibi olmak da yanlış. Büyük ihtimalle oraya gelen sivil toplum çalışanları şey yaptılar şimdi. Ah ne kadar şey işte Afrikalı insanlara hizmet götürüyoruz. Tıbbi atık yakma fırını yaptık buraya diye gurur duydular. Vicdanlarını rahatlattılar. Bizden de o şekilde vicdan rahatlatma amaçlı faaliyet gösterenler de var. O da vicdan o değil aslında.
Akılla hareket etmek.
Akılla yani, tabii, evet, isabetli yani, görmek gerekiyor.
Sen onu insan olarak görüp karşında o insanın sorunlarını gerçek anlamda empati dediğimiz şeyi yaparak hissedebiliyorsan, ona gerçek anlamda fayda sağlamak için bir şeyler yapabiliyorsan, o zaman senin vicdanlı olduğuna inanırım ben. Yoksa şey, günah çıkartma gibi bir şey var. Nitekim şeyde de, literatüre de öyle bir grup, psikiyatristler hatta bir isim vermişler, voluntarist diyorlar.
Evet.
İngilizce volunteer, evet, gönüllü demek. Turist de, volunteer ile turisti birleştirmişler, voluntarist. Yani gönüllülük adına gezen şeyler var, kişiler var. Bizim Allah'tan kültürümüz bu gönüllü işine batılılar gibi şey değil, yabancı değil yani. Şu Suriye olayı ortada işte.
Tabii.
Milyonlarca kişi kapı açıldı.
Tabii tabii. İlk Türkiye akla geliyor zaten. Şeyde bir şey olduğunda.
Somali'de mesela geçen işte Cumhurbaşkanı oradaydı değil mi? Dün ya da evvelsi gün. Orada Tikan'ın yaptırdığı hastane şeye açıldı. Nijer'de gene Tikan'ın yaptırdığı bir hastane var. O bitmek üzere. Nijer'e sürekli olarak Türk doktorlar gidiyorlar.
Evet. Ameliyat yapıyorlar evet. Yani.
Moritanya keza öyle.
Tabii gönül ister ki bütün sefaretleri olduğu gibi ortadan kalksın orada. Çok evet, perişan durumdalar. İlginç olarak da ben de işte o ülkelerin büyükelçilerini hemen tamamıyla görüştüm. Hepsinin doğal zenginliği var. Yani aslında hepsi zengin.
Evet,
fakat
evet,
hiçbir şekilde hiçbir şekilde halka yansımıyor. Belli ailelere ve Batı Avrupa, Avrupalı bazı ailelere gidiyor gelirleri. Bu çok ilginç. Kiminin altını var, kiminin bor madeni var, kiminin işte
elması var. Nijer, Nijer dünyanın evet, en zengin uranyum evet, yataklarının olduğu evet, yer.
Ama müthiş bir sefaret
Nijer'de
var.
Nijer'de bir evet, tek karayolu var.
Evet.
O karayolu da Agadez denilen evet, bölgedeki uranyum madenleriyle Fransızların madeni taşımaları yapılmış olan bir yol.
İşte adalet gerekiyor dünya çapında. Evet. Yani bu tesis edilirse bütün o silah harcamaları kalksın tabii ki. O kaynaklar insanlara yansısın. Altyapı mesela o maden zenginliği halka yansısa Afrika'da ne açlık kalır, ne sefalet kalır, ne sağlık hizmetlerinde bir sorun kalır. Bunun bu işte mantığın, bu bakış açısının değişmesi gerekiyor. Güzel ahlakın hakim olması, sevginin, güzel ahlakın. Ancak öyle olur temelden. Yani yaptırımla falan olmaz bu.
Mesela evet, sıtma Afrikalılar için rezalet bir sorun.
Evet.
Her yıl 300 milyona yakın insan sıtma oluyor.
300 milyon.
300 milyon. 1 milyondan fazla kişi ölüyor. Hiçbirisini görmüyoruz.
Bunu. Evet.
Ve işin komik tarafı ne biliyor musunuz? 1930'dan beri sıtma için geliştirilen hiçbir ilaç yok. AIDS çıkalı şurada 1983'te evet, den beri AIDS'i konuşuyoruz. AIDS'in neredeyse aşısı geliştirilecek. Sıtmanın henüz aşısı yok. Niye? O insanların sorunu çünkü.
Evet, evet. Onları insan olarak görmüyorlar. Gördüm. Tabii.
Hocam çok teşekkür ederiz.
Rica ederim. Ben teşekkür ederim.
Bir programımızın daha sonuna geldik. Bu hafta halk sağlığı uzmanı Profesör Doktor Osman Hayran hocamızı ağırladık. Haftaya yeniden değerli bir konuğumuzla buluşmak üzere. Hoşça kalın.
Yani burada Kore'de çok büyük yer önem arz ediyor.
Çok değerli bir hocamız. Kendisi Yeşil Üniversitesi.
Yaptığı olarak dağılık çünkü. Sen de kapkaranlığı çalıştık.
Şu kadar bir hacim.